Ayrım 3.
Kiliseye sık gidiyor musunuz? Her hafta. Nerede oturuyorsun? Kancı locamızda. Yani Harvey amcanın. Amcam da locada mı oturuyor? Gayet tabii. Başka nerede oturacaktı? Ben onun kürsüde bulunacağını düşünmüştüm de. Bu sefer de kralın rahip rolü oynadığını unutmuştum. Sen bizim kilisede bir rahip bulunduğunu sanıyorsun galiba. Birden fazla mı var? Elbette. Tam 17 tane. Peki o kadar çok rahip ne yapıyor? Biraz fazla değiller mi? Koskoca kralın önünde bir rahibin vaaz vermesi ayıp olmaz mı? Onun için sırayla her hafta biri vaaz verir. Pek akıllıca bir davranış değil. Peki İngiltere'de hizmetçilere nasıl davranıyorlar? Onlara köpek muamelesi yaparlar. Hiç izin vermezler mi? İngiltere'yi bilmediğim nasıl da belli oluyor. İzin yapmadan yıllarca çalışırlar. Hiçbir eğlence yerine gidemezler. Hatta kapıdan dışarı çıkamazlar. Ya kiliseye? Oraya da gidemezler. Sen nasıl gidiyorsun öyleyse? Amcasının uşağı olduğumu yine unutmuştum. Uşaklarla hizmetçiler arasında fark vardır. Yasalara göre uşaklar efendileriyle birlikte kiliseye gitmek zorundadırlar. Bu sefer iyice saçmalamış olacağım ki kız bana yalan söylemiyorsun ya diye sormak zorunda kaldı. Hayır söylemiyorum. Hiç mi? Hiç. Kitabı el basarak yemin et. Bana uzattığı kalınca bir sözlük olduğu için gönül rahatlığıyla el basarak yemin ettim. Fakat kız yine de doğru söylediğime pek inanmadı. O sırada içeriye Mary Jane ile Susan girdi. Niye inanmıyorsun Joanna? Onunla bu şekilde konuşmanı sana yakıştıramadım. Sana böyle şeyler söyleseler memnun olur musunuz? Dedi Mary. Fakat Jane, bana yalan söylediğini sanıyorum. Sen hep böyle yapar, başkalarını korursun. Ne olursa olsun o evimizde bir konuktur. Daha saygılı olmalısın. Ama Mary diyor ki, ne söylediği önemli değil. Onun yabancı bir ülkede bulunduğunu unutma. Mary Jane'in beni bu şekilde savunması karşısında çok duygulanmıştım. Ben ise onların soyulmasına göz yumuyordum. Az sonra yatmaya çıktım. Bu kızları bizim iki aydutun soymasını önlemek için çare arıyordum. Fakat nasıl olacaktı bu? İşte onu bulamıyordum. En sonunda parayı çalıp gizlemeye gittiğimiz yerden mektupla paranın saklı olduğu yeri bildirmeye karar verdim. Bu düşünceyle kralın odasına indim. Parayı nereye saklamış olacağını düşünürken ayak sesleri duydum. Hemen Mary Jane'in elbiselerinin bulunduğu perdenin arkasına gizlendim. Gelenler kral ile düktü. Odaya girer girmez konuşmaya başladılar. Odaya gelmemizi niçin istedin diye sordu kral. Burada fazla durup onların aşağıda hakkımızda ileri geri konuşmalarına izin vermemeliyiz. Doktorun konuşmalarından tedirgin oldum dedi Dük. Bizim için neler düşünüyorlar acaba? Bak aklıma ne geldi. Nedir? Gece yarısı aldığımız paralarla birlikte kaçıp gidelim. Kral aynı düşüncede değildi. Olmaz. Evlerle tarlaları satmadan bir yere gidemeyiz. 6000 altın yeter de artar bile. Gerisi de çocuklara kalsın. Yine onlara kalacak zaten. Biz ev ve tarlaları satarak paraları aldıktan kısa bir süre sonra durum anlaşılacak ve satışlar da geçersiz sayılacağından her şey yine kızların olacak. Dediğin gibi olsun. Ama o doktor bizim başımıza iş açacak. Bırak onu, nasılsa bu küçük aptallar bize inanıyorlar. Odadan çıkmak için ayağa kalktılar. Dük bu sırada parayı daha güvenilir bir yere saklamalıyız dedi. Niçin? Mary Jane yaz tutmak için siyah elbiseler giyecek. O zaman da elbiseyi çıkarmak isteyen zenci torbayı verecek ve... Haklısın Dük. Kral elini perdenin altına soktu. Az uzağımdaki göremediğim bir şeyi aldı. Beni yakalayacakları korkusuyla taş kesilmiştim. Torbayı alan kral bunu kuş tüyü yatağın altındaki saman şiltenin yırtığından içeri soktu. Zenci köleler kuş tüyü yatağı düzeltir fakat saman şilteyi ellemezlerdi. Dışarı çıktılar. Ortalık iyice sesleşene kadar bekledim. Sonra yatağın altındaki para torbasını alıp tavan arasına çıktım. Hak sorguya çekiliyor. Bir süre sonra kralla dükün yatmak için odalarına çıktıklarını duydum. Çok geçmeden de horultuları duyulmaya başladı. Para torbasını da alıp sessizce aşağıya indim. Torbayı evin dışında bir yere saklamak istiyordum. Sokak kapısını zorladım. Kapı kilitliydi. O anda birisinin merdivenlerden aşağı indiğini duydum. Başka çıkar yol olmadığından torbayı tabutun içine koydum. Tabutun kapağını sıkıca kapadıktan sonra kapının arkasına saklandım. Merdivenlerden inen Mary Jane'di. Tabutun önünde ağlarken ben de yavaşça oradan çıkıp odama döndüm. Canım sıkılmıştı. Yarın birisi tabutun içindeki parayı bulabilirdi. O zaman kral parayı bulandan alacak ve benim hiçbir zaman bulamayacağım bir yere gizleyecekti. Ertesi gün herkes tören için misafir odasında toplanmıştı. Kralla dükün yüzlerinden hiçbir anlam çıkaramadım. Törende ilahiler söylendi, rahip bir konuşma yaptı. Sonunda tabutun kapağını çivileyip kapattı. Omuzlar üstünde dışarı çıkardılar tabutu. Para torbasının tabutun içinde olup olmadığını da kesin olarak bilmiyordum. Yapacağım tek şey beklemekti. Sonunda Bay Winx'i gömdüler. Biz de eve döndük. Kral hemen kolları sıvayıp harekete geçmişti. Çevredeki komşulara kızları yanlarına alarak İngiltere'ye götüreceklerini söylüyordu. Komşular da o zaman bir an önce malları satmasını salık verdiler. Kral da evi ve toprakları köleleri satmak için hazırlıklara başladı. Cenazenin gömülmesinden bir gün sonra esir tüccarları gelip zenci köleleri ucuz fiyatla satın aldılar. Annelerini Orleans'a, iki oğlunu ise Memphis'e götüreceklerdi. Kızlar çok üzülmüşlerdi. Zenci köleler de birbirlerine sarılıp ağlıyorlardı. Onların en çok bir hafta sonra geri geleceklerini bilmesem, duraksamadan her şeyi orta yere serecektim. Komşular da zenci anneyi iki oğlundan ayırmanın doğru olmadığını söylüyorlardı. İlk kez kral ile dük için iyi şeyler düşünmüyordu kasaba halkı. Malların açık arttırmayla satılacağı günün sabahı kral ve dük odama geldiler. İkisi de pek telaşlıydılar. Kral sordu. Önceki gece hiç bizim odaya girdin mi? Hayır kral hazretleri. Peki başka zaman? Girmedim kral hazretleri. Yalan söyleme. Doğru söylüyorum. Geldiğimiz günden sonra bir daha odanıza girmedim. Başkalarının girdiğini mi görmedin mi? Biraz düşünür gibi yapıp evet evet zencilerin birkaç kere odaya girdiklerini gördüm. İkisi de heyecanlandılar. Ne zaman? Cenaze töreni yapıldığı gün. Sabahleyin merdivenlerden inerken onları gördüm. Ne yapıyorlardı? Sessizce odaya girdiler. Sonra yine sessizce çıkıp gittiler. Siz yatıyordunuz kral hazretleri. Kral sinirli bir biçimde güldü. Ben de buradan giderken ağlamalarına bakıp üzüldüklerini sanmıştım. Demek numara yapıyorlarmış. Ucuz fiyatla biz zenci değil bir hazine satmışız. Bir şeyden haberim yokmuş gibi sordum. Can sıkacak bir şey mi oldu kral hazretleri? Seni ilgilendirmez. İkisi birbirlerini çatarak odadan ayrıldılar. Suçu buradan gitmiş zencilerin üstüne attığım için memnundum. Hak her şeyi anlatıyor. Aşağı indim. Mary Jane'in odasının önünden geçerken İngiltere yolculuğunda giyeceği eşyalarını yerleştirdiğini gördüm. Bir yandan da ağlıyordu. İçeri girerek Bayan Jane dedim. Üzüntünüzü bana da anlatır mısınız? Genç kız nazlanmadan anlatmaya başladı. Zenci kölelerin satılmasına üzülüyordum. Bu yüzden İngiltere yolculuğu da bana zehir oldu. Anneleri bir daha hayat boyu çocuklarının yüzünü göremeyecek. Dayanamadım ve iki haftaya kalmaz burada olurlar dedim. Kız şaşkınlıktan kurtulmadan kendisine sordum. Bu kasaba dışında birkaç gün kalabileceğiniz bir yer var mı? Bay Lothrop'larda kalabilirim. Neden sordun? Nedenini sormayın. Size zencilerin neden kısa bir süre sonra buraya geleceklerini anlatmak istiyorum. Yalnız siz 4 gün Bay Lothrop'larda kalacağınıza söz verin. Veriyorum. Kapıyı iyice kapadıktan sonra dinleyin dedim. Söyleyeceklerim acı fakat gerçek. Bu iki adam sizin amcalarınız falan değil. İkisi de bal gibi haydut ve sahtekar. Mary Jane kızgınlıkla ayağa kalkıp aşağılık insanlar diye bağırdı. Hemen onların cezası verilmelidir. Söz verdiniz. Önce Lothrop'ların yanına gideceksiniz. Yerine oturdu. Devam ettim. Benim bu iki haydutla birlikte yolculuk yapmam gerekiyor. Siz onların foyasını çıkarırsanız ben de kurtulmuş olurum. Ancak sizin hiç tanımadığınız birine zarar verebiliriz. Onun için biraz bekleyip onları hemen yakalatmayacağız. Zaten siz de Bay Lothrop'un evinde fazla kalmayacaksınız. Evleri ne kadar uzakta? 3-4 kilometre kadar. Güzel. Siz şimdi gidin. Gece 9.30 sularında aklınıza bir şey geldiğini söyleyerek eve götürmelerini isteyin. Eve 11'den önce gelirseniz pencereye bir mum yakın. 11'den sonra beni bulamazsınız bilin ki. Buradan kaçmış olacağım. Siz de o zamana kadar her şeyi ortaya sever, bu iki dolandırıcıyı yakalatırsınız. Dediklerini yapacağım. Fakat kaçamayıp onlarla birlikte yakalanırsam bildiklerinizi anlatıp beni koruyacaksınız. Elbette. Onların amcanız olmadıklarını kanıtlayacak durumda değilim. Fakat bundan önceki kasabalarda neler yaptıklarını biliyorum. Daha önce uğradığımız Porkalava kasabasında da herkesi dolandırdılar. Orada oturanlar bu iki haydut hakkında tanıklık yapmak için buraya koşa koşa geleceklerdir. Genç kız heyecanla, yola çıkmadan kahvaltı yapayım dedi. Olmaz diye karşılık verdim. Siz onlar gibi kaşarlanmış değilsiniz, rol yapamazsınız ve her şeyi bildiğinizi hemen belli edersiniz. Onun için derhal buradan gidin. Haklısınız dedi kız. Peki burada kalan kız kardeşlerime zararları dokunmaz mı? Onlar amcalarının sahte olduğunu bilmedikleri için bir sakınca yok. Hepiniz gidersiniz. Bu sefer adamlar pirelenirler. Kardeşlerinize birkaç saatliğine gittiğinizi söylerim. Amcalarınıza da biraz sonra geleceğinizi bildiririm. Kız tam anlamıyla hazırlanırken en önemli şeyi unuttum dedi. Para torbasını. Mary Jane boynunu büktü. Para onların elinde. Hayır, artık onlarda değil. Kimde öyleyse? Para torbasının ölünün kucağında olduğunu söylemek pek yakışık almayacaktı. Üstelik torbanın tabutta olduğunu kesinlikle emin değildim. Bu nedenle para torbasının yerini şimdi söylemem doğru olmayacak. En iyisi bir kağıda yazayım. Lothrop'lara giderken yolda okursunuz. Nasıl istersen. Kağıda paranın tabutta olduğunu yazıp iyice katladıktan sonra verdim. Kız teşekkür ettikten sonra evden çıkıp yola koyuldu. Az sonra Susan ile Joan'la ablalarını sordular. Nehrin öbür yakasında bir tanıdığınız varmış. Oraya gidip gelecek. Neydi onların adı? Öbür kıyıda bize en çok prokatörler gideriz. Galiba o da bu adı söylemişti. Onlardan biri hastaymış sanırım. Çok kötü. Umarım hasta olan Hunter değildir. Ne yazık ki Hunter hastalanmış. Geçen hafta bir şey yoktu kızcağızın. Hastalığın ne olduğunu anlayamamışlar. Bütün gece başını beklemişler. Galiba fazla yaşamayacakmış. Peki ama neden? Kaba kulak hastalığından. Saçma. Kaba kulak olan hastanın başında beklenmez ki. Ama bu bildiğiniz kaba kulaklardan değilmiş. Bayan Mary başka türlü bir kaba kulak olduğunu söyledi. Nasılmış peki? İçinde kızamık, boğmaca, kuş balası, sıtma, verem, tifo da varmış. Tuhaf şey. Öyleyse adına neden kaba kulak demişler? Önce kaba kulak gibi başlıyormuş da ondan. İnanılır gibi değil. Bulaşıcı mıymış? Hem de nasıl? Çok bulaşıcıymış. Aman tanrım diye bağırdı tavşan dudaklı kız. Harvey amcama haber vermeliyim. Hiç durma dedim sakin bir sesle. Git yetiştir de her şeyi alt üst et. Neden? Nedeni var mı? Sizler birkaç gün içinde amcalarınızla İngiltere'ye gitmeyecek misiniz? Eğer Bayan Jane de bulaştıysa sizi bırakmak zorunda kalacaklar. Fakat o iyi insanların sizi bırakıp gidecekleri düşünülemez. O zaman bir din adamı olan amcanız sizleri götürmek için Bayan Mary'nin hasta olduğunu gemi kaptanından saklayarak yalan söyleyecek. Onun günaha girmesini ister misiniz? İsterseniz hemen gidip kendisine söyleyin. Öyleyse biz de birkaç saat içinde döneceğini söyleriz. Hastalığı gizleriz. Çok iyi olur. Bayan Jane de böyle davranmanızı isterdi zaten. Neyse, şu nehrin karşı kıyısında oturanların adı? Aptroplar. Evet, Aptroplar. Amcanıza biz evin yabancılarının eline geçmesini istemiyoruz. Açık arttırmayla satıldığında bari en yakın dostlarımız satın alsın diye düşünmüştük. Bunun için de ablamız Aptroplarla konuşmaya gitti diyecekmişsiniz. En geç yarın sabah döneceğinizi söylemeyi de unutmayacakmışsınız. İki kız peki diyerek uzaklaştılar. Öğleden sonra başlayan açık arttırma bitmek bilmemiş geç saatlere kadar sürmüştü. Uzun çekişmelerden sonra mezarlık bitişindeki küçük bir tarla dışında tüm mallar satılmıştı. Fakat açgözlü kral burayı ille de birine satmaya çalışıyordu. Bu sırada bir gemi açıkta demirlemiş, az sonra da kalabalık bir topluluk bize doğru ilerlemeye başlamıştı. Gelenler nedense bağırıp çağırıyor ve yüksek sesle gülüyorlardı. Gelen kalabalıktan birkaç kişinin işte Peter Wicks'in öteki varisleri de orada. Beğen beğendiğini al dedi. Ne iş be? Yeni akrabalar. Gelenlerin ortasında yaşlıca bir adamla sağ kola askıya alınmış gençten biri vardı. Bağırış çağırış arasında bize yaklaşıyorlardı. Kral ile Dük onların yaklaşmasıyla gözle görünür bir tedirginliğe kapılmışlardı. Şimdi köy alanı ikiye bölünmüştü. Yeni gelenlere inananlar onun arkasına toplanmışlardı. Fakat kralın arkasına yer alanlar daha çoktu. Yeni gelen yaşlı beyefendi bir süre şaşkın şaşkın durduktan sonra konuşmaya başladı. Konuşması bizimkinden farklıydı. Tıpkı bir İngiliz gibi konuşuyordu. Şaşırdığımı kabul etmek zorundayım dedi yaşlı beyefendi. Üstelik bir şey yapacak durumda da değiliz. Çünkü neyimiz varsa başka bir iskele indirildi. Ben ölen Peter Wicks'in ağabeyi Harvey'im. Bu da sağır ve dilsiz kardeşim William. Eli kırıldığı için işaretle bile zor anlaşabiliyoruz artık. Birkaç güne kadar eşyalarımız gelir. O zaman bunu kanıtlayabileceğiz. Şimdi gidip otelde dinlenmekten başka yapacak hiçbir işimiz yok. Yaşlı adamla kolu askıdaki genç uzaklaşıp gittiler. Kral arkalarından alaylı bir sesle bağırdı. Demek kolunu kırdı ha? İşaretle konuşmasını bilmeyen biri için ne güzel bir gerekçe. Üstelik bavullarını da kaybetmişler. Bundan güzel planı can sağlığı. 5-6 kişinin dışında herkes kralın bu laflarına güldü. Doktorla gemiden biraz önce inen ve elinde heybeye benzer çanta tutan cin gibi biri gülmemişti. Yavaş sesle doktorla konuşuyor, ara sıra krala kaçamak bakışlar atıyordu. Bu adamın Lovesler'den gelen dönen avukat Levi Bell olduğunu söylediler. Gülmeyenler içinde iri yarı bir adam da vardı. Krala doğru yaklaşıp sordu. Sen buraya ne zaman geldin? Törenden bir gün önce, dedi kral. Saat kaçtı geldiğinde? Ortalık kararmadan 1-2 saat önce. Neyle geldin buraya? Susan Powell gemisiyle Kinkinata'dan. O gün sabahın erken saatlerinde sandalda ne arıyordun öyleyse? Ben o sabah burada değildim. Yalan söyleme. Araya girenler iri yapılı adama yaşlı bir din adamıyla böyle sert konuşmamasını söylediler. Bırakın canım, dedi adam. O sabah ben bu adamı burada gördüm. Nehir kıyısında oturuyordum. Bu adam sandalda geldi. Sandalda bu adamdan başka Tick Collins ile bir de çocuk vardı. O çocuğu görsen tanır mısın Hines, diye sordu doktor. Herhalde tanırım. İşte o da burada, tanıdım onu. Adam eliyle beni gösteriyordu. Doktor konuşmaya başladı. Dostlarım, belki yeni gelen iki kişi de dolandırıcıdır. Fakat daha öncekilerden sahtekar olduklarına eminim. İşin iç yüzünü öğreninceye kadar onların buradan kaçmalarına izin vermeyelim. Şimdi hep beraber gidelim. Bunlarla ötekileri sorguya çekilelim. Az sonra Han'ın en büyük odası tıka basa dolmuştu. Doktor Han'a gelirken elimden tutmuştu. Elimi sıkmıyordu ama kaçmaya kalkışırsam beni bırakmayacağına kuşkum yoktu. Herkes odada yerini alınca doktor konuşmaya başladı. Bu iki kişiye sert davranmak niyetinde değilim ama dolandırıcı oldukları kesin. Belki ortalarda görünmeyen ortalıkları vardır. O zaman ortakları Peter Wilkes'in paralarını alıp kaçabilirler. Eğer bu adamlar gerçekten namuslu kişilerse parayı sakladıkları yeri söylerler. Biz de gidip alır, gerçek ortaya çıkana kadar saklarız. Bu teklifi herkes uygun buldu. Kral gözlerini çevresinde kaygıyla dolaştırdıktan sonra konuşmaya başladı. Beyler, paranın nerede olduğunu bilmeyi çok isterdim. Böylece bu araştırmaya benim de bir katkım olurdu. Fakat para ortada yok. Ne oldu paralara? Paraları saman şiltenin altına koymuştum. Birkaç gün sonra alıp yeğenlerime verecektim. Fakat biz zence köleler kullanmadığımız için onların hırsızlık yapacaklarını düşünemedim. Buradan giderken paraları almışlar. İsterseniz uşağım sizlere gördüklerini anlatsın. İşlerinden biri hırsızlık olayına tanık olup olmadığımı sordu. Yalnızca sessiz bir şekilde odadan dışarı çıktıklarını gördüm, dedim. Bu sefer doktor sordu. Sen de mi İngilizsin? Evet. Nedense bu sözüme hepsi uzun uzun güldüler. Kraldan sonra yeni gelen yaşlı beyefendi de kendi köyküsünü anlattı. Sorguya çekilme sırası sonunda bana geldi. Kral gözlerini dikmiş bana yiyecek gibi bakıyordu. Çaresiz yalan söyleyecektim. Sheffield'daki evden, Wicks ailesinden söz ettim. Sonra gülmekten neredeyse yere yuvarlanacaktı. Avukat Levi Bill beni yerime oturttu. Boşuna kendini zorlama oğlum, yalan söylemeyi beceremiyorsun, dedi. Doktor avukata yaklaşıp, keşke ilk geldikleri gün burada olsaydın Levi Bill, dedi. Kral avukatın adını duyunca yaklaştı. Demek kardeşimin mektuplarında sık sık sözünü ettiği dostu Levi Bill sizsiniz, dedi. El sıkıştılar. Bundan çok hoşlanan avukat hafifçe güldü ve bir kıyıya çekilip fısıltıyla konuşmaya başladılar. Bir süre sonra avukat kalabalığa seslendi. Bu işi şimdi çözümleyeceğiz. Hangisinin doğru söylediği anlaşılacak, dedi. Bir kağıtla kalem istedi. Bunları önce krala verdi ve bir şeyler yazmasını söyledi. Ardından dük de bir şeyler kraladı. Avukat bunun üzerine kalemle kağıdı yaşlı beyefendiye uzattı. Siz ve kardeşiniz de yazar mısınız, dedi. Yaşlı bey duraksamadan yazdı. Kağıdı eline alan avukat donup kalmıştı. Böylesini hiç ummuyordum, dedi. Cebinden çıkardığı yıpranmış bir mektupla elindeki yazıları yaklaştırdı. Harvey Wilkes bu mektubu ölen kardeşine göndermişti. Sizler de bakın, bu iki adamın yazısı mektuptakine benzemiyor. Dük ile kral kıpkırmızı kesilmişlerdi. Avukat devam etti. Şu da beyin yazısı. Bu mektubun onun yazdığını söyleyemeyiz. Karışık ve okunaksız. Yaşlı bey lafa karıştı. Benim yazım çirkin olduğundan mektupları kardeşim William yazardı. Bu mektubu da o yazmıştı. William'ın yazdığı mektuplar da bende var. Bir iki satırda kardeşiniz yazarsa o zaman... Yaşlı beyefendi o solak değildir. Ancak sağ eliyle yazabilir. Oysa sağ eli kırık. Kardeşimin mektubuyla benimkini karşılaştırırsanız ikisini de onun yazdığını anlarsınız diye karşılık verdi. Avukat cebinden bir mektup daha çıkarıp ikisini karşılaştırdı. Evet, iki mektuptaki yazı birbirlerine benziyor. Fakat yeterli değil. Şimdilik yalnızca bir noktayı öğrenebildik dedi. Parmağıyla kral ve dükü gösterip bu iki kişinin kesinlikle Wilkes ailesinden olmadıklarını diye bağırdı. Kral büyük bir soğukkanlılıkla bu hiç de kurallara uygun bir sorguya çekme değil. Bir kandırmaca bu dedi. Kardeşim William gereğinden çok şakacı bir insandır. Bu mektubu yazarken şaka olsun diye yazısını değiştirdi. Yaşlı beyefendi araya girdi. Kardeşimin yani Peter Wilkes'in gömülmesinde hazır bulunan kimse var mı? Biri öne doğru çıktı. Evet, ben ve Abby Durner onu gömdük. Yaşlı beyefendi krala dönerek bu tanıdıkların önünde Peter Wilkes'in göğsündeki dövmenin nasıl bir şey olduğunu söyleyebilir misiniz dedi. Kral soğukkanlılığını yine hiç bozmadı. Hafifçe gülümseyerek böylece beni alt edeceğinizi düşündünüz ama yanılıyorsunuz. Kardeşimin göğsünde mavi bir resmi vardı. Oldu mu dedi. Yaşlı beyefendi Abby Turner'a dönüp onu dinlediniz. Siz kardeşimin cesedini yakından gördüğünüze göre göğsündeki P, B ve W harflerini hatırlayacaksınız dedi. Abby Turner ile öteki adam cesedin göğsünde dövme yoktu. Görmedik dediler. O zaman odada kısılca bir kıyamet koptu. Her alkavadan bir ses çıkıyordu. Bunların hepsi dolandırıcı, asalım onları diye bağıranlar çoğunluktaydı. Avukat bir masanın üstüne fırlayıp bağırdı. Arkadaşlar, bir dakika susup beni dinleyin. En iyisi gidip ölüyü mezardan çıkaralım. Kalabalık bu öneriyi pek beğenmişti. Kapıya doğru yöneldiklerinde doktorun bağırdığı duyuldu. Bu dört adamla çocuğu serbest bırakıp nereye gidiyorsunuz? Doğru, onları yanımızda götürelim. Eğer dövmeyi bulamazsak hepsini paramparça ederiz. Bizleri de yakıp paça mezarlığa götürdüler. Ortalık iyice karanlıktı. Başımıza gelenler yetmiyormuş gibi gök gürüldemeye, şimşekler çakmaya başlamıştı. Mezarlığa gelindiğinde çok sayıda kürek getirdiklerini fakat bir tane bile fener almayı akıl edemediklerini gördüler. Fakat bu onları yıldırmadı. Karanlıkta mezarın üstündeki toprağı atmaya başladılar. Bu arada şiddetli bir yağmur da başlamıştı. Sonunda tabutu mezardan çıkarıp kapağını açtılar. Kalabalıktan ben bir şey göremiyordum. Heyecandan beni tutan adamlar da görevlerini unutmuşlardı. O sırada şimşek çaktı ve aynı anda birisi bağırdı. Tanrım, para torbası ölünün göğsünde duruyor. Para torbasını görmek için herkes birbirini çiğnerken elimi tutan adamın eli iyice gevşedi ve bıraktı. Fırsat bu fırsat deyip karanlıkta koşmaya başladım. Nehrin kıyısına doğru hiç durmadan koştum. Orada çakan şimşeklerin ışığında bağlı bir kayık gördüm. İçine atladığım gibi hızla nehrin ortasına doğru ilerledim. Sana yaklaştığında yorgunluktan kılımı kıpırdatacak halim kalmamıştı. Jim, çık dışarı ve salı çöz. Onlardan kurtulduk diye bağırdım. Çadır aralandı. İçeriden çıkanı görünce korkudan kendimi suya attım. Jim'in Kral Lear ve Arap kılığına girdiğini çoktan unutmuştum. Jim elimden tutup beni sala çıkardı. Sorular sormaya, başımdan geçenleri öğrenmek için gevezeliğe başlamıştı. Bunların sırası değil, sonra konuşuruz. Şimdi hemen yola çıkalım dedim. Az sonra nehirde yol almaya başlamıştık. İki aylıktan kurtulduğumuz için çok mutluydum. Fakat çok geçmeden bana hiç de yabancı olmayan sesler duydum. Çakan şimşeğin ışığında kralla dükü gördüm. Bir sandala binmişler, tüm güçleriyle sala yetişmek için kürek çekiyorlardı. Dük ve kralın kavgası. Sala ayak basar basmaz kral yakama yapışıp sarsmaya başladı. Demek bizden kaçmaya çalışıyorsun ha? Seni köpek seni. Hayır kral hazretleri, izin verirseniz anlatayım. Beni tutan adam acıdığı için bıraktı. Çünkü geçen yıl benim yaşımdaki bir oğlu ölmüştü. Kalabalık altın torbasına üşüşünce kaçmama göz yumdu. Başka ne yapabilirdik ki? Çok korkmuştum. Sala gelince de Jim'e hemen yola çıkmazsak beni de yakalayıp asacaklarını söyledim. İsterseniz Jim'e sorun. Jim beni doğruladı. Fakat kral onu susturdu. Yeniden bana dönerek, "Sen beni aptal mı sanıyorsun? Bu sözlere benim karnım tok," diye bağırdı. Sonunda Dük dayanamadı. "Çocuğu rahat bırak sersem," dedi. "Sen olsan kaçmaz mıydın sanki?" Bunun üzerine kral yakamı bırakarak kasabadakilere sövüp saymaya başladı. Dük yeniden konuştu. "Ağzını bozmana hiç gerek yok. Başımıza gelenler hep senin yüzünden. Yalnızca ölünün göğsünde dövme olduğunu söylemen tek akıllıca davranışın oldu. Yoksa İngilizlerin bavulları gelinceye kadar bizi hapsedecekler, sonra da belki asacaklardı. Mezarlığa gitmek bize vakit kazandırdı. Para torbası da çok işimize yaradı doğrusu. Heyecandan bizi bile unuttular." Kral alaycı bir gülüşle, "Biz de paraları zencilerin çaldığını sanmıştık," dedi. Dük karşılığı da alaylı oldu. "Ya, öyle sanmıştık." Kral, "Yani ben öyle sandım," dedi. Dük de "Asıl ben öyle sandım," diye karşılık verdi. "Dük, ne söyleyeceksen açık söyle. İzin ver de ben senin ne demek istediğini öğreneyim. Galiba sen o gece hiç uyumamıştın." "Bırak bu palavraları," diye bağırdı Dük. "Torbayı tabuta sen koydun." "Hayır, sen." Yumruklarını sıkıp birbirlerinin üstüne yürüdüler. Dük çabuk davranıp parmaklarını kralın gırtlağına geçirmişti. "Torbayı tabuta koyduğunu söyle bakalım şimdi," diye bağırdı Dük. "Ben yapmadım, düşündüm fakat yapmadım. Bir başkası yapmış olamaz mı?" Yaşlı bir insan olan kralın sesi hırıltılı çıkıyordu. "Doğruyu söylemezsen gırtlağını sıkıp geberteceğim seni." "Doğruyu söylüyorum Dük." "Hayır, yalan. Hadi çabuk doğruyu söyle." Kral ölmektense yalan söylemeyi daha uygun gördü sonunda. "Peki ben yaptım," dedi. Dük ellerini kralın boğazından çekti. "Eğer bir daha ben yapmadım dersen seni suya atıp boğarım. Anlaşıldı mı?" Dük'ün elinden kurtulan kral hemen çadıra koşmuş, orada kafayı çekmeye başlamıştı. Biraz sonra Dük de içmeye başladı. Çok geçmeden ikisi de sızıp kaldılar. O zaman olan bitenleri en ince ayrıntısına kadar Jim'e anlattım. Hak, Jim'i arıyor. Günlerce hiçbir yere uğramadan yolumuza devam ettik. Güneye doğru indikçe havalar da ısınmaya başlamıştı. Başımızın belaya girdiği bölgeden iyice uzaklaştıktan sonra iki haydut yine eskisi gibi köy ve kasabalarda dolandırıcılığa başlamışlardı. Sırasıyla rahipliği, dans öğretmenliğini, göz bağcılığını, falcılığı denediler. Fakat bir kere şansları tersine döndüğünden işler iyi gitmiyordu. Sonunda meteliksiz kaldıklarından sal üstünde bütün gün yan yana yatmaktan başka bir şey yapmaz oldular. Suratlarından düşen bin parçaydı. Derken çadırın içinde baş başa verip saatlerce fiskosa başladılar. Belli ki yeni bir kötülük düşünüyorlardı. Onun için ne yapıp edip bir an önce bu iki adamdan kaçıp kurtulmalıydık. Bir sabah salımızı Psikefli adlı köyün yakınından kıyıya gezdirdik. Kral köye giderek çevreyi kolaçan edeceğini, Wilkes olayını duyup duymadıklarını araştıracağını ve öğleye kadar dönmezse Dük'le benim de arkasından gelmemizi söyledi. Sıkıntılı dolu saatlerden sonra öyle oldu. Fakat kral dönmedi. Bunun üzerine Dük'le birlikte köye gittik. Uzun bir aramadan sonra kralı bir handa bulduk. Çevresini saran bir sürü serseriyle birlikte içiyor, durmadan küfrediyordu. Kütük gibi sarhoştu. Dük çok kızmıştı. İkisi kavgaya başladıklarında oradan hızla uzaklaştım. Heyecan içinde salın bulunduğu yere geldim. "Jim, hadi gidiyoruz," diye bağırdım. Cevap veren olmadı. Jim ortalıkta yoktu. Bir süre kıyıda ağaçların arasında aradım, yoktu. Üzüntümden ağlamaya başlamıştım. Ne yapacağımı bilemez halde yürümeye başladım. Birden karşıma bir çocuk çıktı. "Buralarda bir zenci gördün mü?" diye çocuğa sordum. "Gördüm. Siyah Phillips çiftliğinde. Onu yakaladılar. Sen o zenciyi mi arıyordun?" "Yok canım. 2 saat önce ormanda karşıma çıktı. Bağırırsam öldüreceğini söyledi. Ben de korkumdan ormandan çıkamadım." "Öyleyse artık çıkabilirsin. Güneyden kaçan bir zenciymiş o." "Kim yakaladı?" "Yaşlı bir yabancı. Kendisinin acele işi olduğundan bekleyemedi. $200 ödül hakkını başka birine satıp gitti. Belki de o zenci $40 fazla etmeyeceği için adam $200 beklememiştir." "Hayır, hayır. Ben kaçak zenciyle ilgili ilanı gördüm. el ilanında aynen zenci tarif ediliyor ve 200 dolar ödül verileceğini bildiriyordu. Çocuk bunları söyledikten sonra gitti. Her şey apaçık ortadaydı. Ne yapmam gerektiğine bir türlü karar veremiyordum. Tom Sawyer'a bir mektup yazıp onun durumu Bayan Watson'a bildirmesini istemeyi düşündüm. Fakat daha sonra bu düşüncemden vazgeçtim. Çünkü kadın o kızgınlıkla Jim'i satmaya kalkışabilirdi. En sonunda Jim'i çalmaya karar verdim. Verdiğim bu karardan sonra rahatladım ve yatıp derin bir uyku çektim. Sabahleyin erkenden kalkmıştım. En iyi elbiselerimi giydim. Sandalla Phillips çiftliğine en yakın noktaya kadar gittim ve suya iyice batırıp gizledim. Biraz yürüdükten sonra karşıma bir levha çıktı. Üzerinde Phillips Hızar Atölyesi yazısı okunuyordu. İlerlemeye devam ettim. Yavaş yavaş çiftlik evleri görünmeye başlamıştı. Oradan köye doğru yöneldim. Köyde ilk rastladığım kişi Dük oldu. Elindeki bir tiyatro ilanını duvara yapıştırıyordu. Beni görünce o da şaşırmıştı. Selam Hak, salı iyi bir yere sakladın mı? Bunu ben de öğrenmeyi çok isterdim efendimiz. Kralı dün sarhoş olarak bulduğumuzda onu ayılmadan sala götüremeyeceğimizi düşünerek köyde gezintiye çıkmıştım. Adamın biri sandalını kıyıya çekmem ve koyununu taşımasına yardım etmem karşılığında bana 10 sent verdi. Fakat koyunu elimden kaçırdım. Uzunca bir kovalamadan sonra yeniden yakalayabildik. Çok yorulmuştum. Sizin de gelmiş olacağınızı düşünerek sala gittim. Ne salı ne de sizi bulabildim. O zaman başınızın belaya girdiğini düşündüm. Sizin kaçtığınız, zencimin de yakalandığı kanısına vardım. Hayatta Jim'den başka bir şeyim yoktu. Nerede o şimdi? Bilmiyorum. Daha doğrusu salın ne olduğunu bilmiyorum. O yaşlı salak bir yerden 40 dolar bulmuş. Kendisini bulduğumuz anda o parayla serserilerle içki içip kumar oynuyormuş. Elindeki bütün parayı kumara ve içkiye verdiğinden yine parasız kalmıştık. Onu kıyıya götürdüm fakat sal yerinde yoktu. Biz de senin kaçırdığını düşünmüştük. Zencimi bırakıp gider miydim hiç? Orası aklımıza gelmedi. Aslına bakarsan biz zenciye artık kendi malımız gözüyle bakıyorduk. Çünkü zenci yüzünden nelere katlanmıştık. Parasız kalmış temsiller vererek köylülerden para toplamaya karar verdik. Biliyor musun ne zamandır içki içmedim. O adamın sana verdiği 10 sent nerede? Paralarımın içinden usulca bir 10 sent çıkarıp verdim. Parayı aldıktan sonra tam gidecekken bana döndü. Zenci her şeyi söyleyip bizi yakalatır mı? Buradan kaçtığına göre nasıl yapar bunu? Kaçmadık ki dedik. Yaşlı salak onu sattı. Parayı da kendi cebine attı. Jim satıldı mı? O benim de. Şimdi nerede Jim? Ağlamaya başlamıştım. Onu bir daha geri alamazsın. Bu yüzden bizi ele vermezsin herhalde. Eğer bizi yakalatırsan. Sizinle uğraşacak zamanım yok. Gidip onu bulacağım. Dük biraz düşündükten sonra konuştu. Biz burada en çok 3 gün kalacağız. Bu süre içinde bizi yakalatmayacağına, zencinin de konuşmayacağına söz verirsen sana onun yerini söylerim. Kendisine söz verdim. Onu sattığımız adamın adı Silas P. Dük konuşmasını yarıda kesti. Doğruyu söylemekten nedense vazgeçmişti. Beni başından hiç olmazsa 3 gün için atmak istiyordu. Onu satın alanın adı Abraham Foster. Köyün 40 kilometre kadar gerisinde oturuyor. Lafayette yolunda çiftliği var. İyi, 3 gün sonra oraya varırım. Öğleden sonra yola çıkarım. Bence hemen şimdi yola çıksan iyi edersin. Yolda tanımadığın kişilerle de hiç konuşma. Yoksa başın derde girer. Hadi şimdi yaylan bakalım. Bay Foster sözlerine inanıp Jimmy sana geri verebilir. El ilanının uydurma olduğunu söyle ona. Köyün arkasına doğru yöneldim. Dükün beni göremeyeceği bir yere gelince ormana saptım ve oradan Phillips çiftliğine doğru yürümeye başladım. Sally teyze ve silah enişte. Phillips çiftliğine vardığımda çitin üstünden atlayarak mutfak kapısına doğru yürüdüm. Gürültüme sağda solda yatıp uyuklayan köpekler uyanmışlardı. Havlayarak çevremi kuşattılar. Olduğum yerde korkudan put kesilmiş duruyordum. Köpek havlamalarını duyan zenci bir kadın mutfak kapısından koşarak yardımıma koştu. Elindeki oklavayla köpekleri kovaladı. Kadının arkasından biri kız, ikisi oğlan, 3 zenci çocuk da ortaya çıktılar. Daha sonra da 45 yaşlarında beyaz bir kadın göründü. Beyaz kadın nedense hep gülümsüyordu. Sonunda gelebildin. O sensin değil mi? Ne demek istediğini anlamadan cevap verdim. Evet efendim, benim. Bana sevgi ve içtenlikle sarıldı. Gözlerinden aşağı yaşlar akıyordu. Annene benzediğim pek söylenemez. Olsun, ne zararı var? Seni gördüğüme çok sevindim. O anda yanında beliren kendi çocuklarına beni göstererek, "Çocuklar bakın kim geldi. Kuzeniniz Tom. Haydi ona hoş geldin diyeyim bakalım," dedi. Fakat çocuklar utanarak annelerinin eteklerine saklandılar. Zenci kadına dönerek, "Nis, hemen sıkı bir kahvaltı hazırla. Umarım gemide kahvaltı etmemişsindir," dedi. Son cümleyi bana söylemişti. Gemide yedim efendim. Kadın elimden tutup eve doğru yürümeye başladı. Çocuklar da arkamızdan geliyorlardı. Eve girince soru yağmuruna tuttu. İki gündür gözlerimiz yollarda kaldı. Niçin bu kadar geciktin? Yoksa gemi karaya falan mı oturdu? Evet efendim, karaya oturdu. Bana efendim deyip durma. Neden seni teyze demiyorsun? Gemi karaya nerede oturdu? Nehirdeki iskeleleri bilmiyordum. Yalanım o yüzden çabuk anlaşılabilirdi. Aklıma başka bir şey gelmişti. Karaya oturmamız pek önemli değildi, dedim. Gecikmemize piston başlığının patlaması yol açtı. Tanrım, kimseye bir şey olmadı ya. Olmadı. Bir zenci öldü, o kadar. Neyse, ucuz atlatmışsınız. 2 yıl önce de Silas enişten o köhne Lely Rock gemisiyle Orleans'tan gelirken piston kapağı patlamış. Bir adam yaralanmış. Bacaklarını kesmek zorunda kalmışlar. Fakat adamın bütün vücudu morarmış ve sonunda ölmüş. Enişten kaç gündür seni karşılamak için kasabaya gidiyor. Yolda onu görmedin mi? Yolda kimseyle karşılaşmadım. Gemiden indikten sonra eşyamı bir sandala koyarak çevrede biraz dolaşıp vaktin geçmesini bekledim. Sonra arka yolda buraya geldim. Eşyanı kime emanet ettin? Hiç kimseye. Ya çalarlarsa yavrucuğum? Onları çok iyi sakladım. Kimse bulup çalamaz. İyi, ama o kadar erken saatte gemide yemeği nereden buldun? Kaptan benim burada ineceğimi öğrenince yemekhaneye götürdü. Aç açına kıyıya çıkmamın doğru olmayacağını söyledi. Bol yemek yedim. Kadının bitmek bilmeyen sorularından sıkılmaya başlamıştım. Oysa ben çocuklarla yalnız kalıp onların ağzından laf alarak beni kim sandıklarını öğrenmek istiyordum. Kadın bu sırada yeniden soru sordu. Tom, hep ben konuşuyorum. Sen ise ağzını açıp evdekilerden, ablamdan hiç söz etmiyorsun. Söyle bakalım, nasıllar, neler yapıyorlar? İşte şimdi köşeye sıkışmıştım. Bilmediğim kişiler hakkında ne söyleyebilirdim ki? Her şeyi olduğu gibi anlatmaya karar vermiştim. Tam konuşmaya başlayacağım sırada kadın beni tuttuğu gibi yatağın arka tarafına sakladı. İşte geliyor. İyice eğil Tom. Ona bir oyun oynayalım, dedi. Birisinin girdiğini hayal meyal görebildim. Bayan Phillips ona sordu. Geldi mi? Yine yok. Başına bir şey mi geldi acaba çocuğun? Şimdiye kadar gelmiş olması gerekirdi. Belki yolda rastladım da tanıyamadım. Bir ses bana onun geldiğini söylüyor. Gelse söylemez miyiz Silas? Bu işe canım sıkılıyor. Belki de geminin başına bir şey geldi. Silas, yola bak, biri geliyor. Adam pencereden dışarı bakmak için yürüdü. O sırada kadın beni olduğum yerden çıkarıp odanın ortasına getirdi. Yolda kimse yok. Bu da kim? Adam geriye döndüğünde beni görmüştü. Sence kim olabilir? Nereden bileyim? İşte beklediğimiz Tom Sawyer. Tom Sawyer'ın adını duyunca az daha şaşkınlıktan yere düşecektim. Adam elimi tutmuş hararetle sallamaya başlamıştı. Şimdi ikisi birden Sid, Mary ve ötekiler hakkında sorular soruyorlardı. Neyse ki ucuz atlatmıştım. Beklenen Tom Sawyer olduğuna göre onların tüm sorularına verecek cevabım vardı. Yine de Tom Sawyer'ın birdenbire ortaya çıkmasından kaygı duyuyordum. Kendisiyle konuşma fırsatı bulmadan adamı söylerse her şey ortaya çıkacaktı. Bu düşünceyle Tom'un yolunu kesmek için eşyalarımı alacağımı söyleyerek evden çıktım. Adam benimle gelmek istedi ama güç bela onu başımdan savdım. Yalnızca tek atlı arabasını aldım ve rahatlıkla sürebileceğimi söyledim. Tom Sawyer geliyor. Yarı yola varmadan karşıdan bir arabanın geldiğini gördüm. İçinde hiç kuşkusuz Tom Sawyer vardı. Araba yaklaşınca dur diye bağırdım. Tom beni karşısında görünce az daha şaşkınlıktan küçük dilini yutacaktı. Sana hiç kötülüğüm dokunmadı ki, diye korku ve şaşkınlıkla söylendi. Niçin karşıma çıkıyorsun? Haydi geldiğin yere dön. Bir yere gitmedim ki geri döneyim Tom, dedim. Yani sen hortlak değil misin? Değilim tabii. Aman tanrım, Öldürülmediğini mi söylemek istiyorsun? Elbette öldürülmedim. Öldürülseydim burada nasıl olurdum? İnanmıyorsan gel de bana dokun. Tom Sawyer arabadan indi. Korkarak bana dokundu. Kendisi gibi et ve kemikten yapıldığımı görünce korkusu yatıştı. O zaman arabacıya biraz beklemesini söyledim ve yavaş sesle olup bitenleri Tom'a anlattım. Sonunda ne yapacağımızı sordum. Tom bir süre düşündükten sonra buldum dedi. Benim sandığımı kendi arabasını al ve kendinin olduğunu söyle. Eve çok yavaş git ki senin iskeleye kadar gittiğini inansınlar. Ben de bir saat kadar vakit geçirdikten sonra gelirim. Sakın beni tanıdığını belli etme. Olur, fakat bir şey daha var. Bayan Watson'un kölesi Jim de burada. Jim mi? O ne arıyor burada? Ters ters baktı Tom. Onu kölelikten kurtarmak için çalmak zorundayım. Bana yardım eder misin Tom? Ederim Hak. Yaşa Tom, öyleyse kaçak bir zenciyle ilgili bir şeyler duyarsan sakın bu konuda bilgin olduğunu kimseye belli etme. Benim bildiğimi de unut. Tom sandığını benim arabaya yükledikten sonra yeniden yola çıktı. Ben de iskeleye doğru yol almaya başladım. Fakat şaşkınlık ve sevinçten Tom'un söylediklerini unutmuş, eve çabuk dönmüştüm. Adam beni kapıda görünce gözlerine inanamamıştı. Bizim atın bu kadar hızlı koştuğunu bilmiyordum. Çok sevindim. $100 da verseler artık onu satmam. Oysa onu $15 bile satabilirdim. Yarım saat kadar sonra Tom da arabayla geldi. Pencereden bir arabanın geldiğini gören Sally teyze, "Gelen var!" diye bağırdı. "Jim, git Liz'e söyle, sofraya bir tabak fazla koysun." Evdekilerin hepsi kapıya koştular. Tom bahçeye girmiş, yavaş adımlarla yürüyordu. Biraz yaklaştıktan sonra adama sordu. "Bağışlayın, yanılmıyorsam Bay Arkwright, Nicholas'ınız. Silas'ın işte." "Hayır," anlamını başını sallayarak, "arabacı seni kandırmış. Bay Nicholas'ın çiftliği 3 kilometre daha ileridedir. Gel çekinme." O sırada araba çoktan uzaklaşıp gözden kaybolmuştu. "Arabam da gitti ama," dedi Tom. "Sizi yine de rahatsız etmek istemem. Uzak olsa da yayın olarak gidebilirim. Önce bizimle yemeğini ye, sonra seni arabayla götürürüz." Sally teyze de Tom'un yemeğe kalmasını istedi. Tom bunun üzerine istemeyerek eve girmeyi kabul etti. Yemeğe oturduğumuzda Ohio eyaletindeki Hicksville'dan geldiğini ve adının William Thompson olduğunu söyledi. Sonra da Hicksville ile ilgili bir sürü yalanı arka arkaya sıralamaya başladı. Onun bu tutumu karşısında bana nasıl yardım edebileceğini kaygı içinde düşünmeye başlamıştım. O sırada Tom birden eğilip yanında oturan Sally teyzenin yanağına gürültülü bir öpücük kondurdu. Sally teyze şaşırmıştı. "Şunun yaptığına bakın, seni edepsiz seni," diye çıkıştı. "Böyle konuşmasına bir anlam veremedim efendim," dedi Tom. "Asıl ben seni öpmenin ne anlama geldiğini söyle," dedi Sally teyze. "Sevineceğinizi düşünmüştüm efendim." "Neden sevinecekmişim, salak mısın sen?" "Bilmem ki, onlar sevineceğinizi söylemişlerdi." "Onlar dediğin de kim?" "Hepsi, hepsi öyle söylemişlerdi." "Çabuk onların kim olduğunu söyle yoksa..." Sally teyze kızgınlık içinde elini kaldırmıştı. Tom masadan kalktı. "Bağışlayın efendim, bir daha yapmayacağım." "Tabii yapmayacaksın. Siz istemezseniz bir daha öpmeyeceğim efendim." "Neler saçmalıyorsun sen? Beni öpmeni neden isteyecekmişim sanki?" Tom Silas enişteye dönerek, "Karınızın bundan sevinebileceğinizi siz düşünmediniz mi?" "Hayır, düşünmedim." Bu kez bana döndü. "Ya sen Tom, sen de Sally teyzenin beni kucaklamak için Sid Savior diyerek kollarını açacağını hiç düşünmedin mi?" Sally teyze bu sözleri duyunca fırlayıp Tom'a atıldı. "Seni yumuracak seni, bize oyun oynadın ha?" Tom kadını eliyle itmeye çalışıyor, bir yandan da "siz istemedikçe öpmeyeceğim" diyordu. Kadın da hemen bu izni Tom'a verdi. Heyecanlı yatışınca Sally teyze konuştu. "Sid, senin geleceğini bilmiyorduk. Ablam yalnızca Tom'un geleceğini yazmıştı." "Evet, yalnızca Tom gelecekti ama benim yalvarmalarıma dayanamadı. Böylece iki kardeş sizlere ufak bir oyun oynadık. Sen iyi bir dayak istedin şimdi Sid. Beni çok şaşırttın." Yemekten sonra çocuklardan biri babalarından ikimizle birlikte tiyatroya gitmek için izin istedi. Fakat adam, "Tiyatronun oynanacağını sanmıyorum. Oynasa bile gitmenize izin vermem. Kaçak zenci bana o adamların çok kötü insanlar olduklarını söyledi. İkisi de dolandırıcıymışlar. Sanırım şimdiye kadar onları köyden atmışlardır," diyerek gitmemizi önledi. Silah eniştenin bu konuşmasını dinledikten sonra çok yorgun olduğumuzu ileri sürerek yatmak için odamıza çekildik. Tom'la birlikte aynı odada ve aynı yatakta yatacaktık. Odamıza çekildikten az sonra pencereden atlayıp kasabaya doğru yola çıktık. Tam yol boyunca herkesin benim öldüğümü sandıklarını ve babamın da o olaydan sonra ortadan kaybolduğunu söyledi. Hele Jim de kaçınca kasaba halkı iyice heyecanlanmıştı. Kasaba alanına geldiğimizde karşımıza elleri meşaleli bir sürü insan çıktı. Yaklaştıklarında bir merdivene oturmuştum. Kral ile Dük'ü de kalabalığın ortasında gördüm. Bütün vücutları katrana bulanmış ve üstlerine tüyler yapıştırmışlardı. Jim'le bana yaptıkları o kadar kötülüğe rağmen yine de bu iki serseriye karşı içimde bir acıma hissi duydum. Jim'i kurtarma planı. Gördüklerimizin etkisinden kurtulunca Tom konuştu. Hak, şimdi aklıma geldi. Galiba ben Jim'in nerede olduğunu biliyorum. Nasıl? Tarlaların gerisinde küçük kulübeyi neden daha önce düşünmedik? Yemek yediğimiz sırada bir zenci elinde yiyecek tepkisiyle oraya gitti. Sanırım Jim orada. Belki bir köpeğe götürmüştür. Önce ben de öyle sandım. Fakat zenci bir tabağın içinde karpuz dilimi de götürdü. Köpekler karpuz yemediklerine göre... Evet, köpekler karpuz yemediklerine göre öyleyse yemek bir insana götürüldü. Haklısın Tom. Tabii sonra zenci kapının kilidini açarak içeri girdi. Çıkınca da yine kilitledi. Anahtarı da yemekten kalkarken enişteme verdi. Şimdi bir plan yapıp Jim'i nasıl kaçıracağımızı kararlaştıralım. İkimiz de düşünmeye başladık. Bir süre sonra Tom, haydi sen önce anlat bakalım dedi.